Ayrım 55, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 483. Kadife perde kapandı, Therese hala ortalarda yoktu. Etrafta tek tük toplanmış olan insanlar gittikçe kalabalıklaşmaya başlamıştı. Michael işaret ederek hoş bir araba dedi. Yanında bir grup hissedar, en önde gelen emlak firması yetkilileri, artı Al Neri ve bazı korumalardan oluşan bir grup vardı. Sergiden sonra hep birlikte Enzo Arguello'nun kaledeki döner balo salonunda vereceği özel yemeğe katılacaklardı. Ancak tüm bu değişik renkler insanın seçmesini oldukça zorlaştırıyor. Hagen belki de olması istenen de buydu diye düşünüyorum dedi. Sonunda Teresa ressamla birlikte geldi. Bu hastalıklı görünümlü, pembemsi sarı saçları ve kırmızı camlı gözlükleri olan ifadesiz suratlı genç bir adamdı. Çiftlik sahipleri birden adamın etrafını çevirdi. Hagen, arkadaşın Joe iyi bir adama benziyor dedi. Michael öyledir diye karşılık verdi. Bugüne kadar rastladıklarım arasında en iyilerinden biri. Hagen öyle mi dedi. Michael öğleden sonrayı nasıl geçirdin diye sordu. Bu pek öyle arkadaşça ve kibar tarzda sorulan türden bir soru değildi. Bonanza kasabasındaki Blackjack kağıt dağıtıcısından nasıl haberdar olmuş olabilirdi? Oysa Hagen her tür önlemi almıştı. Peşinde birileri mi vardı yoksa telefonu mu dinlenmişti? Hiçbir şey bulamadın öyle değil mi? Luca Dello, aklından geçen kişi buydu. Tom onun için birkaç telefon görüşmesi yaptım dedi. Yapmam gereken başka işlerim de vardı. Fakat senin soruna doğru yanıt vermem gerekirse, hayır bulamadım. Arkadaşım Joe hakkında bir şeyler öğrenmek istediysen neden bana sormadın? Hagen sadece meraklandım dedi. Michael şarap kadehini kaldırdı ve yeşil kediyi işaret etti. Meraka dedi ama içkisinden içmedi. Sana birileri bir şey mi söyledi? Michael İtalyancaya dönerek hayır hiç kimse bir şey söylemedi dedi. Senin düşünce şeklini biliyorum Tom. Senin ne yapacağını biliyordum. Sen busun. İşte bu yüzden bu kadar iyi bir avukatsın. Tom da aynı dilde konuşarak söyle bakalım o hangi aileden diye sordu. Philly'deki Nunzio ile temasa geçtim. Neden Joe'nun da içinde bulunduğumuz türden bir ortamdan geldiği sonucuna varıyorsun ki? İtalyan ismi taşıdığından dolayı mı? Eğer öyleyse beni hayal kırıklığına uğrattın. İtalyan ismi olduğu için değil, hayır. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Bak, sorun değil. Joe hakkında bilmek istediğin her şeyi kendisi sana anlatacak. Michael tekrar İngilizce konuşmaya başladı. Aslına bakılırsa belki de bilmen gerekenden daha fazlasını. Her ne olursa olsun bu gece yarısı onunla benim odamda buluşacağız. Teresa ressamı çepeçevre saran insan kalabalığından kurtuldu. Kocasına ve Michael'a doğru yaklaştı. Ne düşünüyorsunuz? Michael harika dedi. Tom düşsel diye yanıtladı. Teresa sanki hala birer öğrenciymişler gibi kolunu kocasına doladı. Teresa ben de bundan nefret ediyorum dedi. Ama inanın bana bu çok güzel bir sergi olacak. Bu adam da ünlenecek. Tom uçak mı gecikti diye sordu. Kollarını tıpkı çavuşun yaptığı gibi öne uzatmıştı. Bu hareketi Mike'ı gülümsetti. Teresa olumsuz tarzda kafasını salladı. Caddeden aşağı yürüyebilmek için benden durmamı istedi. Büyük çadırlardan birine baktı. Hiç kımıldamadan belki de. Tanrım, bilemiyorum öylece durdu. Bana sanki sonsuza kadarmış gibi geldi. Aynı şeyi hediye dükkanlarından birisinin önünde de tekrarladı. Eline geçen tüm genel ev broşürlerini de topladı. Yüzlercesini, elbette sırf sanat amaçlı. Ama tüm bunları sonunda tabii ki kim taşıdı? Mua. Tom, tabii ki mi dedi. Teresa yarı fısıldayarak onun kızlardan hoşlandığını zannetmiyorum dedi. Tom gözlerini Michael'ınkilerden kaçırdı. Teresa her neyse dedi, şimdi orada durmuş herkese gelecekte Amerika'nın sadece Las Vegas'tan oluşacağını söylüyor. Las Vegas'a benzeyeceğini değil, Vegas olacağını ve bu adam sadece 3 saattir burada. Michael omzunu silkti. Bazı insanların öngörüleri kuvvetlidir. Akşam yemeğinin ardından Michael'ın odasına gittiklerinde Joe Lucadello şoktan oraya gelmişti bile. Gömleksizdi. Üzerinde hala turuncu pantolonu vardı. barda oturmuş fal açıyordu. Tom, seni görmek ne hoş, içeri gel. Orası sanki kendi dairesiymiş gibi davranıyordu. Mike bana senin beni daha yakından tanımak istediğini söyledi. Gururum okşandı. Tom sanat müzesinden çıktıklarından bu yana Michael'ın yanından hiç ayrılmamıştı. Michael Joe'ya herhangi bir şey söyleme fırsatı bulmuş olamazdı. Al ve Tom Neri de arkalarından daireye girdiler. Michael onlara kafasıyla bir işaret yaptı ve ikisi birden yan odaya geçerek arkalarından kapıyı kapattılar. Mike sana bunu söyledi öyle mi? Hagen odaya bir göz attı ve birdenbire orasının neden kendisine bu kadar tanıdık göründüğünü anladı. Bilardo masası. Burası Fredo'nun evlenmeden önce kaldığı odaydı. Yeniden döşenmişti ama bilardo masası aynıydı. Michael televizyonu açtı, sesini yükseltti. Televizyon da yeniydi. Fredo televizyonu sırf ses olsun diye açık tutardı. Ancak şu günlerde olası dinleme cihazlarından korunmak amacıyla televizyonu açıyorlardı. Son şov programı bitmişti. Eski Roma giysileri olan insanların oynadıkları bir film devam ediyordu. Joe tek eliyle açık bir perno şişesini, diğeriyle de kapağı kapalı bir Jack Daniels'ı tuttu. Ardından kaşlarını kaldırdı. O bunu yaparken Hagen gözündeki yamanın arkasını seçmeye çalıştı. Fakat hiçbir şey göremedi. Tom ben içmeyeceğim dedi. Bakın saygısızlık yapıyor gibi görünmek istemiyorum. Fakat uzun bir gün geçirdim ve günüm de henüz bitmedi. Dolayısıyla bana neler olup bittiğini anlatır mısın? Her kimsen. Michael topları bilardo masasına dizerken o Joe Lucadello dedi. Yemin ederim ki bu doğru. Joe, her ne kadar 15 yıldır Joe Lucadello değilsem de bu gerçek diye itiraf etti. Hagen öyle mi diye karşılık verdi. Öyleyse sen kimsin? Hiç kimse. Herhangi biri. Mike beni Joe Lucadello olarak tanır. İlk tanıştığımızda öyleydim. Tabii ki hala o kişiyim. Ama senin de gördüğün üzere geçen geceki otel kayıtları dışında, bu arada bunlar da silinip gidecek, benim izimi hiçbir yerde bulamazsın. Birkaç kişinin zihnine bu genç adamın görüntüsü sıkışmıştır. Ama hepsi bu kadar. Hagen doğru dedi, sen bir hayaletsin. Joe güldü, harika bir tahmin Tom. Sen çok dobra bir adamsın. Michael Corleone'nin topları dağıtmak için yaptığı vuruş yüzünden çıkan ses, bar taburesinde oturan Tom'un irkilmesine neden oldu. Birdenbire kafasında bir şimşek çaktı. Hayalete yakın ne vardı? Casus. Joe bir casustu, CIA. Dipnot. İngilizce'de spook kelimesi burada kullanıldığı gibi hem hayalet hem de casus anlamı taşıyan eş anlamlı bir kelimedir. Joe, bir şey içmek istemediğinden emin misin diye sordu. Gergin görünüyorsun. O kadar çok kahve içiyor ki. Michael vuruşlarını yapmaya devam etti. Görsen inanamazsın. Galonlarca. Joe, bu şey seni öldürecek dedi. Hagen bar taburesine dönerek Michael'ın yüzüne baktı. Burada neler oluyor? Kaç sene önce Chicago'dan ayrıldığından beri görmediğim bu tek gözlü adam buraya tatilini geçirmek için geliyor ve kendisinin de... Joe, ortaklıkta olduğumu söylüyorum dedi. Ve bizim de onun söylediklerine inanmamız gerekiyor öyle mi? Hiçbir şeyi araştırmadan. Michael önündeki iki top karşı köşeye doğru attı. Yaptığı vuruş gereğinden çok daha sertti. Michael İtalyanca, şu anda oynayacak durumda değilsin Tom dedi. Tüm şu vardığın hükümler. Neden onu senelerdir görmediğim tahmininde bulunuyorsun? Ben sadece sana onun benim birlikteyken tanıştığım arkadaşım Joe olduğunu söyledim. Neden onun kimin adına çalıştığını araştırmadığım tahmininde bulunuyorsun? Neden onun buraya sadece uğradığını düşünüyorsun da burada bizimle iş konuşmak için bulunabileceği aklına gelmiyor? Hagen kaşlarını çattı. Biz mi? Ve nasıl oluyor da Hagen ya da aynı şekilde Michael, Joe'nun İtalyanca bilmediğinden bu kadar emin olabiliyordu? Michael bir sıra halinde dizili üç topa nişan aldı ve sanki çok kolay bir şeymiş gibi vuruşunu yaptı. İngilizce, Tom, sen benim senato oturumlarındaki avukatımdın dedi ve birinci sınıf bir iş çıkarttın. Fakat üç top da köşe delikten girdi. Ben başka bir savunma hizmeti alacak kadar şanslıydım. Joe bara yaymış olduğu iskambil kağıtlarını toplayarak savunma kelimesi biraz abartılı kalıyor dedi. Korunma, yapılan sadece bundan ibaretti. Arkadaşlar arkadaşlara yardım eder. Sen işini o kadar iyi yaptın ki Tom, bize yapacak pek fazla bir şey kalmadı. Fazla bir şey mi? Michael elindeki ıstakayı bıraktı. Joe'nun kendisiyle New York'taki çiftlik evine yapılan baskının üzerinden çok uzun bir zaman geçmeden önce temas kurduğunu anlattı. O günlerde FBI büyük sokak serserisi programını başlatmıştı ve böylece mafya olarak adlandırılan grupların üzerlerinde çok daha büyük bir baskı kuracakları aşikardı. O ve Joe birbirlerini Billy Bishop'un Michael'ın pilot lisansını görmek istediği ve Michael'ın da sırf Joe'yu korumak amacıyla lisansının olmadığını beyan ettiği günden beri görmemişlerdi. Görüşmedikleri süre zarfında Joe Remagen'de vurulmuş, hapishaneden kaçmış, ardından da Birleşik Devletler istihbarat kampına atanmıştı. Bundan sonra her şey birbirini kovalamıştı. Avrupa'da birçok görev, son birkaç yılını vatan topraklarında geçirmişti. Uzun lafın kısası Joe yaptığı şeyden dolayı Mike'a minnettar kalan kişi eski bir arkadaşına yardımcı olabileceğini düşünmüştü. Onun bir kişiyi hapishaneden uzak tutmak, onu kovuşturmalardan korumak için değişik yöntemleri vardı. Eğer iş bu safhaya varırsa FBI kimin sorumlu olduğunu bilmeyecek, hatta neler olup bittiğini dahi anlamayacaktı. Önemli olan nokta neydi? Michael bunu bilmek istiyordu. Joe hiçbir şey yok dedi. Biz FBI'ın yapacağı türden haber ve bilgi verecek bir kaynak aramıyoruz. Senin dünyanda hiçbir şey başını derde sokamaz. Bizim talep edeceğimiz şey tamamen parayı al ve taşı. Hizmeti ver ve karşılığını al türünden olacak. Eğer Michael'dan gerçekleşmesi için adam yollamak istemeyeceği bir işi yapması istenirse, Joe bunu yapmak zorunda kalmayacağı konusunda ona teminat vermişti. Sadece hayır de, bu o işin sonu olur. Joe bir köle değildi ya da korkup yalvaran adamların bulunduğu piyasada yer almıyordu. O sadece bir satıcıydı. Hagen tam son 3 sene boyunca yaptığı işlerin üzerlerinden birer birer geçmeye hazırlanıyordu ki kendisini engelledi. Bunu düşünemedi. Hagen pekala neden beni birdenbire bu işin içine katıyorsunuz diye sordu. Michael, Joe'nun bir önerisi var dedi ve ben senin bu konudaki fikrini bilmek istiyorum. Bu büyük bir adım. İleriye doğru bir düzine adım atmak için bulunduğumuz yerden geriye atmamız gereken tek bir adım. Eğer bu öneriyi kabul edersek senin katılımına ihtiyacım olacak. Bir öneri mi? Michael istekasını kaldırdı, Joe'yu işaret etti. Ardından imkansız gibi görünen ve dört topu kapsayan vuruş açısını incelemeye başladı. Joe dostça Tom'un omzuna vurdu. Sana burada anlatacağım şeyi ya seveceksin ve onun bir parçası olacaksın ya da sanki hiç duymamışsın gibi davranacaksın. Biri ya da diğeri. Belli ki kendilerini bu tür şartlar altında nasıl yönetebileceklerini bilen kişilerle konuşuyorum. Michael vuruşu kaçırdı ama toplar birbirlerini sıyırarak geçmişti. Joe Lucadello uzun süre önce dedi. Michael'a dedim ki, iddiaya girerim ki bunu hatırlıyorsundur Mike, Mussolini hakkında konuşuyorduk. Dedim ki tüm tarih boyunca öldürülmesi imkansız tek bir kahraman, tek bir suçlu, herhangi türden tek bir lider dünyaya gelmemiştir. Michael olumlu anlamda kafasını salladı, hatırlıyor gibiyim. İşte özetle sizin hükümetinizin önerisi. Bu doğrudan Albert Sofve'den geliyor. Sofve CIA'nın başkanıydı ve başkandan gereken onay da alındı. Tekrar Küba'ya gitme şansını yakalayıp eskiden bıraktığın yerden, yani iş bağlantılarından bahsediyorum, devam etmeye ne dersin? Bunu sağlayacak türden bir işi bizim adımıza yapmak için para almaya ne dersin? Şunu da sözlerime eklemeliyim ki bedel çok yüksek olacak. Yapacağın en ufak iş bile tutulması %100 yasal olacak. Hatta alacağın paranın vergiden muaf tutulması için dahi bir şeyler yapabiliriz. Adamlarının eğitimlerine de yardımcı olacağız. Aslına bakılırsa bu konuda oldukça ısrarcı davranmalıyız. Onları eğitmek mi? Yaşanan ihtilal birçok şeyi değiştirdi. İş yapmak için göndereceğin adamların tüm bu değişikliklerden haberdar olmaları lazım. Orada sürgünde yaşayan Kübalı yurtseverler de var. Onlar da size yardımcı olabilir. Biz o insanları tanıyoruz. Onların becerileri ve sınırlarına aşinayız. Tabii şunu da belirtmeliyim ki hiç kimsenin ne Amerika'da ne de Allah korusun Küba'da hapse girmemesi için takip edilmesi gereken bir yönerge de var. Risk şu ki, açık konuşmam gerekirse, eğer bir şeyler yanlış giderse bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eğer Ruslar tüm bunların arkasında bizim olduğumuzu düşünürse, hükümet olarak 3. Dünya Savaşı'na hazırlanmaya başlayabiliriz. Doğal olarak eğer senin adamlarının başı belaya girerse, yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak bu projeyle aramızdaki bağlantıyı gözler önüne serme pahasına olmayacak. Sen, adamların, birer vatandaş gibi davranacaksınız. Benimle hiç tanışmadın, ben yokum. Hagen eğer önerdiği proje bu derece büyük olmasaydı, John'un, bu adamın kesinlikle hiçbir şeyle bağı yoktu, tüm bunları dile getirişiyle alay edebilirdi. Hagen bir polisi öldürmek onların geleneklerinin beraberinde getirdiği kurallara zıt düşüyor diye düşündü. Nasıl olup da başka bir ülkenin liderine yapılan suikasttan sıyrılacaklardı? Ve halkın, FBI'ın hatta görünüşe bakılırsa CIA'in düşündüklerinin tam tersine cinayetler bir takım sebepler uğruna işlenmişti. Kişisel korunma, intikam, para karşılığı değil. Fakat bu intikam değil miydi? Adamlar bir Corleone tefecisinden 100 papel çaldıkları için ölmüşlerdi. Küba hükümeti başa geçtiğinde ya da onların kumarhanelerini kapattığında böyle bir durum nasıl olurdu da milyonlarca dolar çalmaktan daha farklı olabilirdi ki? Ve emekli olan bir donu ilgilendiren kurallar tam olarak nelerdi? Mükemmel bir vuruşla Michael Corleone 4 topu birden delikten içeri attı. Tıpkı kızgın sevgilisinden özür dilemeye çalışan bir adam gibi 6 numaralı top 5 numaralı topu takip etti ve ikisi birlikte köşe delikte kayboldu. "Cevay" dedi, "şimdi her şeyi gördüm diyebilirim." Tam o sırada kapı çalındı. Hagen birisini mi bekliyorduk diye sordu. Her ne kadar kapıyı açmaya Michael gitmiş olsa da Joe geç kaldı diye söylendi. ''Affedersin, belki sen de biliyorsundur. O hep böyle yapar.'' Gelen büyükelçi M. Corbett şeydi. ''Özür dilerim baylar.'' dedi. Gizli servis adamları koridorda kaldı. Bunun anlamı onların odayı aramalarına daha önceden izin verildiğiydi. ''Oğullarımla yapmam gereken bazı işlerim vardı. Pekala başkana ve başsavcıya anlaşmaya vardığımızı söyleyebilir miyim?'' Yoksa onlara iletmemi istediğiniz bazı sorular mı var? Nasıl davranmamı istersiniz Bay Consigliari? Başkan ihtiyaç duyacağı her şeyin yapılacağından emin olabilir mi? 55. Ayrımın sonu. Sayfa 490.